Ayrım 8.
Ayetler köylülerin topraklarına geri dönmesi düşüncesini destekliyordu. Akşama kadar uğraştılar. Köylülerin aklını vay vaya dönmeye çelemediler. Akşamüstü koca Osman yemeklerini kabul etmeyip lanet olsun sizin gibi insanlara diye bağırıp ayağa fırladı. Öfkesinden zangır zangır titriyordu. Yüzü kağıt gibi olmuştu. Ferhat Hoca onu yatıştırmaya çalışıyor. Düşüp ölü verecek diye korkuyordu. Koca Osman'ı azıcık yatıştırdıktan sonra atına bindirdi, kendisi de bindi. Bu kadar öfkeye şaşırıp kalmış köylülere doğru atını sürdü. Ağır, tok, durgun bir sesle sözcükleri tane tane söyleyerek, ''Siz Allah'ın lanetine zaten uğramışsınız. Size diyorum ki Allah'ın belasına da uğrayacaksınız. Varın geberin şu ot bitmez kepir taşın içinde, geberinceye kadar. Yıktınız vay vayı.'' Köylüler hiçbir söze varamadılar, yerlerinden kıpırdayamadılar bile. Gün kavuşuncaya kadar orada öyle dikildiler. Ay daha doğmamıştı, karanlıkta at sürüyorlardı. Gece yarısına kadar konuşmadan yan yana gittiler. Koca Osman'ın aklından Ferhat Hoca'nın İnce Mehmet'i bilip bilmediği hiç çıkmıyordu. Bir bilmeyen adam bu kadar umutlu olabilir mi diye düşünüyor, az sonra ne bilsin Ferhat Hoca, aslında yiğit adamdır diye tam tersini aklından geçiriyordu. Sonra da söylesen Ferhat Hoca da Mehmet'i görse onunla konuşsa diyordu. Ne icap eder ki? Ferhat Hoca hayınlık etmez diye güvenini tazeliyor, sonra da insanoğlu çiğ süt emmiştir, güven olmaz diye vazgeçiyordu. Dilin ucuna geliyor, İnce Mehmet diyecek oluyor, hemen vazgeçiyordu. En sonunda dayanamadı. İnce Mehmet dedi, durdu. Ferhat Hoca, ne olmuş İnce Mehmet'e diye sözün üstüne atıldı. Koca Osman bir süre bocaladıktan sonra, Ferhat Hoca dedi, gene sustu. Neden sonra? Ferhat Hoca dedi. Bu Ferhat Hoca nereden gelmişti? Kimdi, kimin nesiydi? Vay vaydan evlenmiş bir akraba kızı da almıştı ama kimdi? Güvenilir miydi? Bir gözden bir göze güvenmek var mı? Ferhat Hoca, buyur Osman Ağa. Ferhat Hoca, İnce Mehmet şimdi sağ olsaydı. İnce Mehmet ölmüş mü dersin Osman Ağa? Hani sözün gelişi İnce Mehmet eskisi gibi dağda olsaydı bize yardımı dokunur muydu dersin? Ferhat Hoca büyük bir imanla, o yiğit iyi temiz bir uşaktı, dokunurdu dedi. Koca Osman, keşke şu sıralar dağda olsaydı ya da sağ olsa da yanımızda olsaydı. O karanlığa düşen bir top ışık gibi ışık olur muydu Ferhat Hoca? Ferhat Hoca olurdu dedi. Akkuş? Böyle adamlar hep akkuştur dedi Ferhat Hoca. Bunların işi hep akkuş olmaktır. Kalaycıyı nasıl öldürdü? Öldürdü de çarkına okuduydu Ali Safa'nın, öyle değil mi? Koca Osman keşke gene ortaya çıksa dedi. Çıksa da bu Ali Safa'nın canına bir daha okusa ki muhkem. Belini doğrultamasa Ali Safa. Bölüm 15. Evi Seyran kıza vermişler. Seyran kızın başına gelenler düşman başına gelmesin. Ev nasıl bir evdi kim bilir? Çıkıp görmeyi çok istiyordu Mehmet. Tarla nasıl bir tarlaydı? Neredeydi? Onu da Ali Safa almıştı. Ali Safa nasıl bir adamdı? Ne istiyordu? Bu kadar tarlayı ne yapacaktı? Padişahlık mı kuracaktı Anavarza Ovası'nda? Koca Osman ne diyordu? Şu Anavarza kayalıklarının tepesinde Ermeni krallarının kalesi var diyordu. Bütün Çukurova o zamanlar Ermeni kralının hükmündeymiş. Ali Safa Bey öyle mi yapmak istiyor acaba? İnsafsız, zalim, insanlığa yaraşmaz işler yapıyor Ali Safa. Hükümet de arkasında. Koca Osman onu dizinin dibine oturtmuş. 3 gün 3 gece Çukurova'daki ağaları, beyleri anlatmıştı. Mehmet zaten artık bunları iyi biliyordu. Ama koca Osman daha iyi anlatmıştı. Şimdi her şeyi apaçık görüyor, her şeyi çok iyi biliyordu. Gittikçe de kızgınlığı artıyordu şu ağalara karşı. Bunların her birisi Abdi Ağa'dan daha beterdi. Hele şu Ali Safa. Adını andıkça ürperiyordu. Hepsi de toptan kendisine düşmandı. Çukurova'da Abdi Ağa'yı kanadının altına alan Ali Safa Bey'di. Bunlar, bu ağalar, beyler birbirlerine ne kadar düşmansalar o kadar dosttular. Abdi Ağa'nın ölümü onları deli etmişti. Bu yüzden çeteler kurmuşlar, koca Toros dağlarını delik delik köy köy aratmışlardı. Eğer kaçıp kurtulmasaydı mümkünü yok öldüreceklerdi. Dağlarda ayağa kalkmış binlerce köylü, yüzlerce jandarma, koca Mehmet'i, Hacı Duran'ı, çete durmuşu aramıyorlar mıydı? Aradıkları bulamayınca da deli divane oldukları kendisiydi. Nereye gitse bulacaklar, öldüreceklerdi. Öldürülen Abdi Ağa değil, kendileriydi. Abdi Ağa'nın kişiliğinde öldürülen ağalardı. Bundan dolayı hiçbir zaman kendisini bağışlamayacaklardı. Şu Ali Safa Bey bu köylüye bu kadar zulmetmişti de bir tanesi çıkıp da ağzına bir kurşun neden sıkmamıştı? Herkes yılgındı. Çukurova'nın köylüsünün çoğu bugünlerde yarı yarıya zulümden göç etmişti. Ovada bir yer bulmak için dolanıp duruyorlardı. Vay vay köyü de yarı yarıya boşalmıştı. Ali Safa'nın o kadar gözleri yılmış ki bir sabah gözünü açıp bakmışsın ki köyde kimse kalmamış, göç edip gitmişler. Yılgın köylünün gözü kaçmakta. Koca Osman yılgın köylüyü nasıl tutacak? Bir türlü bilemiyor, çırpınıp duruyor. Koca Osman bir Akmezar köyü, Akmezar köyünde bir İdris Ağa anlatıyor ki İdris Ağa'nın haline yürekler dayanmaz. İdris Ağa'yı pençesine alıp kıvrandıran bey Mustafa Kemal Paşa'nın yakın arkadaşı Arif Saim Bey. Otomobil de varmış. Çukurova'nın tozlu yollarında hep otomobille geziyormuş Arif Saim Bey. Mehmet hiç otomobil görmemişti. Görmeye can atıyordu. Koca çukurda bir tek kişinin altında otomobil varmış. O da Arif Saim Bey'in. Köylüler, ağalar Arif Saim Bey'den çok korkuyorlar. Ondan Ali Safa'nın da ödü patlıyormuş. Mehmet karanlık duhuğun içinde köşeye oturmuş, tüfeği kucağında, kırık dökük bunları düşünüyordu. Kapalı tahta pencerenin yarığından içeriye uzun bir ışık yolu iniyor, huğun toprak tabanında bitiyordu. Işık yolunun içinde binlerce parça toz parçacıkları kaynaşıyordu. Mehmet birkaç kere sağ elini ışık yoluna tuttu. Işık içindeki eli büyüdü, güçlendi. Bir tuhaf bir duygu içindeydi Mehmet. Köylülerin yılgınlığı, umutsuzluğu yavaş yavaş onu da içine alıyordu. O da köylüler gibi karanlık duvarına gelip başını vurmak üzereydi. Ferhat Hoca'yı görmüştü kapı aralığından iki kere. Hiç hocaya benzemiyordu. Kıvırcık avanoz sakalı, iri yalım karası gibi gözleri, kıvırcık saçları, kartal burnuyla güvenilir bir adama benziyordu. Koca Osman'ın dediğine göre bir Ramazan günü yorgun, sırtında torbası, torbasının içinde kitapları, çamaşırları, Anavarzu yönünden gelip köye girmiş, hemen o akşam boş bir evi cami yapmış, köylüyü teravih namazına sokmuş, imam durmuştu. O gün bugündür köyün hocasıydı. Dinden hemen hiç konuşmaz, namazını kıldırır, işine gücüne bakardı. Baybaydan bir kızla evlenmişti. Evlendiği kızın biraz da tarlası vardı. İmamlık ücreti almaz, tarlayı eker biçerdi. Köylü önceleri ondan ürkmüş, çekinmiş, sonra yavaş yavaş alışmış, onu da köylüden saymıştı. Ama daha Ferhat Hoca'nın büyüsü üstündeydi. Ona herkes daha bir büyülü kimseye bakar gibi bakıyordu. Koca Osman hem ona güveniyor, onu seviyor, hem ondan çekiniyor, ondan ürküyordu. Çukurova'nın ağaları da vay vaya böyle bir hocanın geldiğini duymuşlar. Önceleri onunla epeyce ilgilenmiş, sonra onlar da alışmışlar. Zararsız bir kimse olduğunu öğrenmişler, unutmuş gitmişlerdi. Yalnız Ferhat Hoca'nın yakışıklılığı günden güne bütün Çukurova'ya yayılmış, kadınların diline düşmüştü. Uzak köylerden, Adana'dan, Kozan'dan, Tarsus'tan, hatta Mersin'den, İskenderun'dan muskayı hazırmak bahanesiyle genç kızlar, kadınlar onu görmeye geliyorlardı. Ferhat Hoca yazdığı muskaların karşılığında da para almıyordu ve ünü gittikçe bütün Çukurova'ya yayılıyordu. Mehmet bin bir karışık duygu içindeydi. Karanlık huğun içinde durmadan, durmadan her şeyi düşünüyordu. Acaba bu köy kendisine mezar mı olacaktı? Vurulursa neresinden vurulacaktı? Ölümü nasıl olacaktı? Ölüm gelirken nasıl gelecekti? Bir karanlık mıydı ölüm? Nasıl bir karanlıktı? Uyku gibi mi? Çok mu sızlardı ölüm yarası? Bazı ölürcesine korkuyor, ölümü, boşluğu ta yüreğinin başında duyuyor, titriyor, bedeni tepeden tırnağa bir ölümle ürperiyordu. Kendi kendini çoktan ölüme mahkum etmişti ama ölümün nasıl geleceğini bir türlü kestiremiyor, dehşetle merak ediyordu. Yakalanmayacak, jandarmanın eline geçmeyecek, hapishaneye girmeyecek, hakim önüne çıkmayacaktı. Jandarmayı, mahpushaneyi, hakimi ona hacca anlatmıştı. Hacca onları anlatırken ölüme 1.000 kere kurban olayım Mehmet diyordu. Mehmet bazı bir öfkenin hışmıyla silkiniyor, dövüşerek öleceğim diye bağırıyordu. İçinde onulmaz bir öç alma duygusu vardı. Bunu Abdi Ağa bitirememişti. Bu öç duygusunu bir yere yerleştiremiyordu. Karakoldaki çavuşa yönelmişti öfkesi. Yobazoğlu'na dayak atan çavuşa. Hükümete, Ali Safa'ya, Arif Saim Bey'e, öcü kişilerden kişilere gidip geliyordu. Mehmet bazen görmediği, bilmediği Ali Safa ile dövüşüyor, onu öldürüyor, kellesini getirip vay vay köyün içine atıyor, çekip gidiyordu dağlara. Koca Osman ona "Şahinim bizi kurtardın, köylüye can verdin" diye ağlayarak sarılıyordu. Akmezar köylüleri de düğün bayram ediyorlardı. Arif Saim Bey'in ölümünden sonra Mehmet bayağı bunları düşünürken kurşun sıkıyor, öldürüyor, kelleler kesiyor, kan ter içinde kalıyordu. Sonra birden umutsuzluk duvarına başını vuruyordu. Koca Osman artık burasına kadar gelmişti. Köye geldi geleli lisanı hal ile anlatmadığı kimse kalmamıştı köye geldiğini, evinde olduğunu. Bir günde patlayıverecek, herkese bağıra bağıra büyük sırrını söyleyecekti. Söyleyince ne olacaktı? Ağalar, beyler, hükümet duyacak olan olacaktı. Epeydir buradaydı, uzun kalmıştı. Gene de koca Osman yiğit çıkmış, herkese geldiğini söylemeye can attığı halde hiç kimse duymamış, öğrenememişti. Artık burada durmamalıydı. Oturduğu yerden kalktı, kapıya geldi. Kapının yarığından dışarıyı seyretti. Bir kurk tavuk arkasında 15-20 tane civcivi ile avludaki tozların içinde yumak yumak sarı yuvarlanıyordu. Avlunun ardındaki yoldan kısa boylu, geniş kalçalı, kırk belikli saçları bütün kuluncuna yayılmış genç bir kız geçti. Bir köpek kuyruğunu patancının arasına kıstırmış, büzülmüş, duvarın dibine sinmeye çalışıyordu. Köroğlu geldi Mehmet'in aklına. Köroğlu'ndan sonra anasını Hatçı'yı düşündü. Hürü ana ne yiğit bir kadındı. Şu Çukurova'daki her köyde bir Hürü ana olmuş olsaydı, Ali Safa da, Arif Sayın Bey de görürdü gününü. Sonra yaşlı, iyi yürekli Durmuş Ali. Sonra Topal Ali, becerikli, iyi dost Topal Ali. Recep Çavuş, Cabbar. Cabbar eşkıyalık günlerini unutmuş, köye yerleşmiş, büyük bir tarlada mısır ekmiş, evlenmiş, iki de çocuğu olmuş. Hatçı, anası, Abdi Ağa, dağlar, mağara, kalaycı, hepsi kafasının içinde kopuk kopuk, aydınlık, belli belirsiz, karanlık birbirine karışmış, acı tatlı, büyülü taş gibi sert bir düş dünyası. Kafasında dönüp duruyor, bir seviniyor, bir derin kedere gömülüyor. Kapıda bir akasya ağacı yoğun sıcak kokusunu yayıyor. Binlerce arı çok uçmuş dolaşıyor akasya çiçeklerinin üstünde, yöresinde. Ağır, sıcak, yoğun kokudan sarhoş. Ulu çınar ağacı geldi gözlerinin önüne. Bir büyük rüzgarda akıyordu yaprakları, gürlüyordu. Mor kayanın ortasında kıpkırmızı kedi taşağı çiçekleri bitmişti. Bir ocak, bir büyük top, iki kolunda kucaklayamazsın. Yalım gibi keskin bir kırmızılık oturmuştu mor koyaların ortasına. Çok uzaklardan gözüküyordu. Keskin bir kırmızı geldi gözlerinin önüne, yandı durdu. Köy en küçük taşı, suyu, damları, küçük çocukları, çiçekleri, arıları, dağları, kayaları, insanları, kuşları da gözlerinin önündeydi, burnuna tütüyordu. İçinde dayanılmaz bir istek duydu. Nasıl olsa bugünlerde öldürüleceğim diye düşündü. Şu köyü dünya gözüyle bir daha göreyim. Dağları jandarmalar, köylüler tutmuştu. Karınca gibi taramışlardı tekmil torosu. Delik delik, mağara mağara eşkıya arıyorlardı. Köyden birisi çıkıp da söylemez miydi? Burada da söyler diye düşündü. Her yerde söyler. Eşkıyanın sonu elinde gecinde kurşundur. Ama iyi, tatlı, insanca, namuslu bir ölüm olmalı gelen gelecekse. Koca Osman Ağa gelsin de iznini alıp bu gece yollara düşelim.